Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikte Petrus'la Paulus'a bakacağız. Bu hafta onları anıyoruz, onların hizmetlerini anacağız ve aynı zamanda Paulus hakkında ortaya atılan bazı iddialara da cevap vermiş olacağız. Özgür kardeşim hoş geldin.
Hoş bulduk. Hepimiz yeni bir programda.
Yani Beşiktaş zor bir dönem geçirdi. O nedenle gelmediğini düşünüyorum. Bir 4 hafta oldu herhalde aramıza gelmeyişin. Ama oldu. Önümüzdeki sene...
Daha iyiyim. Kendime geldim. Buradayım. Aranızdayım.
Fenerbahçe olsa daha da kötü olurdu da en azından... Bugün bizim için çok önemli bir gün. Petrus ve Paulus'u anlayacağız. Petrus ve Paulus kilisenin önderleri olarak bilinen birisi en yakın havarisi. Diğeri ise İsa Mesih'in müjdesini en fazla bölgeye yayan kişilerden biri. Onları düşünce aklına ne geliyor? Yani ne Petrus'la Paulus hakkında?
Petrus çok böyle atılgan bir karaktere sahip. Hatta zaman zaman azarlandığını, İsa'yı azarlamaya çalıştığını, yani birçok konuda daha öne çıkan tez canlı diyoruz. Evet. Öyle birisi. Paulus biraz daha tabii ki büyüdüğü gelenekten dolayı daha da ağır hareket ediyor gibi. Ama ikisi de gerçekten Tanrı'nın krallığına çok büyük hizmet ettiler. Kutsal yazılarda tabii biliyoruz birçok konuda onlar da Rab'in esiniyle yazdılar. Ve birisi Yahudilere daha çok müjdelerken, müjdeyi paylaşırken, İsa'yı tanıtırken diğeri uluslara, kendisi de kendi ağzından da onu söyler. Uluslara elçi atanan birisi. İsa'nın ölümü ve dirilişinden sonra İsa'yla karşılaşmış birisi. O şekilde Yahudi ve Yahudi olmayanlara müjdeyi paylaşan, Tanrı'nın krallığını duyuran iki kişi görüyoruz. Evet. İki farklı karakter, iki farklı misyon aslında.
Farklı geliyor fakat sonra görüyoruz ki hayatlarının sonuna doğru Roma'da buluşuyorlar. Petrus ilk papa olarak biliniyor ve anılıyor, düşünülüyor Katolikler arasında. Paulus dersen yine orada birlikteler. O son anlarında da yine bir araya geliyorlar. Paulus'un hizmetinin başında bir birliktelikleri vardı. Sonra tekrardan Roma'da görüyoruz bir aradalar. En azından orada ikisi de şehit oluyor o anlamda. O zaman bakalım yavaş yavaş ilk başta Petrus'a başlayalım. Hem onların bir çağrısı var. İsa Mesih'in onu ve kardeşi Andreas'ı İlk çağrılan iki öğrenci olarak görüyoruz.
Aynen. Teknede balık tutuyorlardı.
Evet. Onu bir hatırlatır mısın bize? Ondan sonra daha çok Petrus'a ilişkisine bakacağız. İsa
yani Petrus ve Andreas'ın çağrısı aslında çok sevdiğim bir bölüm. Çünkü orada büyük bir mucizeye de tanık oluyoruz. İsa'ya olan imanın, güvenin olduğunu da görüyoruz. Petrus, Andreas, başka kardeşler, elçiler seçilmeden önce birlikte balık tutarlarken İsa'nın gelip onların teknesini bir vaaz kürsüsüne dönüştürdüğünü okuyoruz. Vaaz kürsüsüne dönüştürdü derken biraz daha açılarak, halktan uzaklaşarak topluluğa hitap etmek için onun teknesini kullanıyor. Ve aynı zamanda da bakıyoruz ki orada balıkçı olan kişilere, o uzun gecenin sonunda balık avlayamayan kişilere İsa diyor ki ağınızı diğer tarafa atın ve derin sulara açılın diye bir çağrıda bulunuyor. Ve daha sonrasında görüyoruz ki Petrus onun sözüne itaat ederek, ki sonuçta hani balıkçılığı balıkçı bilir. İsa Mesih'in mesleği marangozluktu büyük ihtimalle. Marangozun oğlu diye de anılıyordu. Ve baktığımızda Petrus yine de İsa'ya itaat ederek o ağa atıyor ve öylesine dolu balıklar çekiyor ki diğer arkadaşlarını da çağırıyorlar. Böyle bir mucizede seçiliyorlar. Böyle bir mucizede elçilik görevine çağrılıyorlar. Çünkü İsa orada ona ne diyor? Bırak her şeyi, ardımdan gel. Seni insan tutan balıkçı yapacağım. Yani artık denizdeki balıklarla değil, insanların yüreklerine ağ atarak onları Rab'e getireceksin, Rab'e çekeceksin diyor.
O ilk ilişkileri, o başlangıç bir nevi Petrus'un çağrısında dediğin gibi, yani bir kilise önderi olarak çağrısında orada görüyoruz. Ve elbette biliyoruz ki Petrus adı değildi. Petrus ona verilen bir attı. O bölüme bakacak olursak Matta 16'da Petrus'ta bir diyaloğu var. İsa Mesih Matta 16'da bir sınav değil de bir sorguya çekiyor. Ne deniyor benim hakkımda?
Aynen, kendisiyle ilgili sorular soruyor. Halk kim olduğumu
söylüyor. Ve o soruyu alıp ondan sonra sizce ben kimim? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok ilginç bir şey, yani bayağıdır bir zaman geçiriyor onlarla. Yani ilk defa değil arkadaşlar, yeni tanıştık. Sizce ben kimim değil de bir ilişkileri var, bir şeyler görmüşlerini duymuşlar. Sizce ben kimim? Orada da Petrus'un o ikrarını görüyoruz. Orası hakkında söylemek istediklerin nelerdir?
Yani aslında oradaki karşılaşmayla ilgili birçok konu var tabii ki. Yani bazı kesimler özellikle o karşılaşmada Petrus'un daha çok böyle bir nevi İsa tarafından kilisenin sütunu dayanağı olarak atandığını söylüyor. Ya yani İsa'nın orada, çünkü Petrus'un ikrarı var. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Ve İsa orada ne diyor? Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Orada bir kelime oyunu yapıyor. Petrus, Petra, yani küçük kaya, büyük kaya, böyle orijinalde bir kelime oyunu oyunu yaparak aslında bize göre Petrus'un imanı üzerine, bu çıkan ağzından çıkan iman ikrarı üzerine kurulan bir kilise var. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Amacım tartışma açmak değil, teolojik bir tartışmaya girmek değil. Ama bunu savunanlar diyorlar ki yani İsa işte Petrus'a dedi, Petrus'un ve senin üzerine kilisemi kuracağım.
İlk önder o.
Aynen. Yani papalığı da bu şekilde bir anlamda başladığını söylüyorlar. Biz daha çok Petrus'un şahsına değil, onun ikrar ettiği imana önem veriyoruz. Ve kilisenin bu ikrarın üzerine kurulacağını söylüyoruz. İsa Mesih yaşayan Tanrı'nın oğludur, yaşayan Mesih'tir. Yani bazıları diyor yok böyle anlamak lazım, literal olarak alalım bunu. Tamam, biz kutsal kitabı okuyup orada yazılanları alıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Ama burada Petrus'a mı söylendi, ikrarına mı söylendi? Çünkü eğer illa Petrus'a söylendi diyen varsa İsa Petrus'a çekil önümden şeytan da dedi.
Birkaç ayet sonra 16-23'te. Doğru.
Yani anlatmak istediğim o. İsa fikirlerden ve düşüncelerden bahsediyor. Ağızdan çıkan sözlerden bahsediyor. Ve ona göre bazı beyanlarda bulunuyor. Tabii ki İsa Petrus'a şeytan demedi. Ama o düşünceye meydan okudu. İsa'nın çünkü ölüp dirilmesi gerekiyor.
Nasıl ki buradaki düşünce de diyor senin değil. Bu sana gökten verilmeyecekse sen bu düşünceye sahip olamazsın. Aynı şekilde o şeytan derken de o da başka birinin düşüncesi. Kötü olanın düşüncesi.
Aynen, bu düşünce Rab'den değil bir anlamda. Yani sana hiçbir şey olmayacak, ölmeyeceksin. Yok, İsa bu amaç için geldi.
Kesinlikle. Burada Petrus'u ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlığını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylemediği için öğrencilerini uyardı. Mesih olduğunu burada havariler belki düşünseler de ilk defa böyle bir ağızlarından çıkıyor artık. Dillerinde de oluyor. Fakat söylememeleri için de uyarılmış oluyorlar ve dediğin bir sonraki bölümde de İsa Mesih'in olacakları söyledikten sonra Petrus'un tepkisi var. O çok sert bir ayet olarak da bahsediyoruz. Çekil önünden şeytan. Ve bundan şöyle algılıyoruz kilise olarak. Yani kilise içinde olan imanlar bile ağzıyla İsa Mesih'i Rab olarak ilan eden, Mesih olarak ilan eden kişiler bile dikkatli olmalı. Çünkü bazen bu dünyanın düşünceleri hala bizlerin hayatında da yer bulabiliyor.
Denetlemezsek. Mesih anlayışı var. Mesih, bekledikleri Mesih. Daha önceki programlarda da bazı konularda değinmiştik ona. Hani güçlü olmalı, siyasi bir figür aynı zamanda ya da askeri bir figür. Onları kurtaracak. Ölüm çok tuhaf bir düşünce onların beklediği Mesih anlayışına göre. O yüzden ne yapıyor? Kendi beklentisi ya da belki de halkının beklentisi de yok. Yani sen Mesih'sin, öyle bir şey olmayacak. Ama çok yanılıyordu yani Mesih bunun için gelmedi.
Aynen. İsa Mesih bir balıkçıya balıkçılığı öğretti. Petrus da burada Mesih'e Mesih nasıl olmalıdır onu öğretmeye çalışıyor. Ve sert de bir yanıt alıyor. Bence haklı bir yanıt. Çünkü yanlış düşünceye girersen, yanlış beklentiye, o beklentin karşılanmadı. Sarsılacaksın ve öyle de oluyor gördüğümüz gibi ama. O zaman ilerleyelim. Biraz da Petrus'la İsa Mesih'in o ele verişinin arifesinde o yaşanan diyalog var. O fısıh yemeği sırasında. İsa Mesih yalnız kalacağından bahsediyor. Ve hayır, bunlar terk etse bile ben seni terk etmem. Sen beni 3 defa inkar edeceksin. Horoz ötmeden o gerçekleşiyor. Hem duygusal hem ruhsal birçok anlamda büyük bir içsel savaşın olduğu bir akşam. Ve İsa Mesih tekrar Yuhanna'da gördüğümüz ayette tekrar buluşuyor Petrus'la. Onu bırakmıyor. O orayı açar mısın? Bu konuda birçok defa vaaz vermişsindir ama açık yani, olursan nasıl anlatırsın o bölümü? 21. bölümden bahsediyoruz bu arada.
Petrus'un inkarı dediğin gibi önceden bildiriliyor. Petrus dahi olsan kendine güvenmeyeceksin, Tanrı'ya güveneceksin bir anlamda. Sonuçta Aziz Petrus, Aziz Paulus, diğer yani Mesih'in elçileri, imanlılar hepsi bir insan da neticesinde. Yani insan olan hata yapabilir. Dolayısıyla onlar bazen kendileri böyle atılgan davrandıklarında İsa'nın tepkisi de bir anlamda karşılaşıyordular. Kendi düşüncelerini söylediklerinde orada da sanki öyle bir şey. Yani herkes inkar etse de ben etmem. Yani neye güveniyorsun? Bir nevi İsa aslında herkese bir ders veriyor orada. Sadece Petrus'a değil bütün Mesih imanlarına, bundan sonra onu takip edecek herkese imanla Rab'e güvenmek lazım. Hiçbir zaman kendi gücümüze değil. Çünkü İsa aynı zamanda diyor ki ayakta dimdik durduğunu sana dikkat etsin, düşmesin. Yani Mesih'e sarılmamız gerekiyor. Onun bize sarılmasını sürekli hatırlamamız gerekiyor.
Doğru.
Ve Petrus bunu biraz acı bir şekilde anlıyor. Çünkü o dramatik sahnede sonuç olarak İsa'nın dediği oluyor ve Petrus inkar ediyor. Ve o zaman eminim birçok şey sorguluyor. Ama Mesih her şeye rağmen öğrencilerini sahipleniyor, sahip çıkıyor. Elini yargı için uzatmaktan çok ayağa kaldırmak için uzatıyor. Ve Yuhanna 21. bölümde de öyle harika bir sahne görüyoruz. Ne yapıyor? Öğrenciler artık... Yani o beklenti sanki yok olmuş, hayaller yıkılmış, Petrus ben balık tutmaya gidiyorum diyor. Öğrenciler sanki böyle biraz kendi işlerine dönmüş gibi. Ve o sırada İsa ne yapıyor? Kıyıda çocuklar hiç balık yakalayamadınız mı? Sonra aynen Petrus'la tanıştığı sahnede olduğu gibi diğer tarafa atın diyor. Ve o zaman bir balık tutuyorlar ve fark ediyorlar bu İsa'nın kendisidir. Ve onlara İsa kıyıya çağırdığında görüyoruz ki yine ilgisini gösteriyor. Bir sofra hazırlamış. Çok değerli bir sahne aslında. Hani her şeye rağmen öğrencilerini besliyor. Her şeye rağmen öğrencilerini kayırıyor, onları ayağa kaldırıyor. Ve o sahneden sonra Petrus'a 3 kez beni seviyor musun diye soruyor. Ve orada tabii ki Petrus'a verilen görevleri görüyoruz. 3 inkar var ve 3 sevgi var. İsa yeniden telafi etmesini sağlıyor. Ve bir anlamda da Tanrı'nın sevgi türünü keşfetmesini sağlıyor. Yani oradaki özellikle çok fazla giremeyiz belki şimdi ama kullanılan ifadelerde en önemlisi Tanrı sevgisiyle sevmek. O sevgiye güvenmek. Ve Petrus da bir nevi böyle bir barış sağlanıyor diyelim.
Evet, o 3 inkara bir 3 geri çağrı var. Verdiği sözlerde de baktığımız gibi biraz önce Yuhanna 21'de şöyle diyor. İsa'nın o 3 emrine kuzularımı güt, koyunlarıma çobanlık et, koyunlarımı güt. Bu da ayetlerden bir tanesi elbette. Senin dediğin gibi Petrus'u ilk kaya olarak kabul etmenin sebebi de budur. Ona sorumluluk veriyor, ona söyleniyor bu. Elbette biz bunu yine 3 inkar ile bağdaştırıyoruz. Fakat bazı insanlar daha çok bunu Petrus'un bir baş çoban, çobanlar arasındaki bir baş çoban olarak da algılayabilir. Ama bizim odaklanmamız gereken burada İsa'nın kilisesindeki önderlere verilen sorumluluklardan bir tanesi kuzuları ve koyunlar için çabalamak, onlar için kendini feda etmek, bir anlamda onlara bak, onları güt, onlar için ne hayırlıysa sen onu yap. Böyle bir sorumluluk veriyor.
Doğru. Bir düzen getirmek. Büyük bir sorumluluk yükleniyor. Yani dediğin gibi bu konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum ama Petrus tamam, yani bir abilik görevi vardı. Ona kesinlikle bir şey demiyoruz. Öne çıkan oydu genellikle. Elçiler adına konuşan oydu. Ama burada tartıştığımız teolojik nokta çok farklı. Yani bir iman ikrarı mı bir kişi mi meselesi. Yani iman ikrarı bizim için daha sağlam görünen, yani böyle olduğuna inandığımız temeldir aslında Hristiyan kilisesi için.
Diğer ayette 1. Petrus ve 2. Petrus kitaplarına baktığımızda onların bir nevi Petrus'un yüreğinde açıkladığını görüyoruz. Elbette 2. Petrus için biraz daha fazla soru var. Gerçekten o mu yazdı? Onun başka birinin kalemiyle mi yazıldı? Fakat 1. Petrus 2'de ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bu ayet gerçekten bir millet, çünkü Yahudiler biraz daha öyleydi geçmişten gelen, yani biz ayrıyız, biz şöyleyiz, biz böyle, artık spesifik bir millet değil, bir halk var, bir topluluk var, bir kilise var. Burada onun da bu ilanı, seçilmiş soy, kralın kahinleri, hem dünyadaki rolü anlamında Petrus'un bir diğer kardeşlere ve diğer kiliselere verdiği bu görev de var. Yani paylaşıyor bu. Sizler de buna dair, sizler de kahinsiniz, sizler de bir kişi değil, hep birlikte, ama ona verilen bu görevi çok güzel bir şekilde Petrus'un paylaştığını görüyoruz.
Doğru.
Etrafındaki
doğru,
insanlarla. Kesinlikle. Paulus'a geçelim. En son Petrus'ta Paulus'un, dinleyenler de merak ediyor ne zaman geleceksiniz o konuya, şimdiden söyleyeyim de. Petrus'ta Paulus'un bir aynı fikirde olmadığı nokta var ama ona birazdan geleceğiz. Paulus'a bakalım. Paulus'un hikayesi Elçin İşleri'nde biraz daha erken başlıyor. İman etmeden önce başlıyor. İman edince de çok farklı bir yöne doğru evriliyor ama senin Paulus hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim ve iman süreci hakkında?
Yani Paulus çok hırslı birisi. Onu nereden biliyoruz? Ferisi mezhebindeyken yani henüz Mesih olarak iman etmemişken bu ortaya çıkan onların hareket olarak adlandırdığı Mesih imanlılarına, imanlılar topluluğuna işkence etmek isteyen birisiydi. İnancında samimiydi. Onu söyleyeyim. Yani sonuçta inandığı değerlere göre savaştığını düşünüyordu. Dolayısıyla Mesih'in Mesihliğini reddeden bir Yahudi, bir Ferisi mezhebinden birisi, kalkıp da İsa'yı Mesih olarak kabul eden insanlara çok da böyle gül dağıtacak halde değildi. Tabii ki onlara karşı ciddi tepkileri oldu, baskıları oldu. Caydırmaya, yıldırmaya çalıştı. Hatta tutuklamak için kalkıp bir yolculuk bile yaptı. O kadar hani şey yok. Bunlar orada da rahat bırakmayacağım onları. Yani bir şekilde hesap verecekler. Bu kendisine göre önceden sapkın olan görüş.
Doğru.
Ortadan kalkmalıydı. Ve biliyoruz ki İsa ile karşılaşma olayı tam olarak da öyle başlıyor. Bu hırsla kalkıp ne yapıyor? Şam yolunda. Gidip orada Mesih imanlarını tutuklamak için yola düşüyor. O zaman Mesih ile karşılaşıyor.
Evet. Öncesinde de bildiğin gibi ilk şehit İstefanos'un taşlanmasında da Saul geçiyor. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını sağolalı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Hı-hı. Böyle sadece bırakılıyor. Sonra sağol bir anda tekrar veriliyor 9. bölümün başında. Bir Hı-hı. amaç için yola koyulmuş dediğin gibi. Hı-hı. Ve orada yolda giderken bir görüm görüyor, bir ses duyuyor, duymuyor. Farklı bir şekilde Hı-hı. anlattığı yerler var ama orada ne oluyor?
Yani orada özellikle Elçilerin İşleri bölümünde okuduğumuz gibi büyük bir ışık geliyor ve bir ses işitiliyor. Pavlus'un, Saul'un kör olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Ve orada Mesih'in ona bir soru sorduğunu görüyoruz. Yani Saul, Saul neden bana zulmediyorsun? Şu bir gerçek. Mesih anılarına, Mesih'in kilisesine yapılan zulüm Mesih'in kendisine yapılır. Yani şimdi Şam'la ilgili konuşuyoruz. Maalesef geçen hafta Şam'da Mesih anılarına büyük bir zulüm daha gerçekleşti. Bir katliam gerçekleştirildi.
25 kişi şehit
aynen.
oldu.
Yani kiliseye bir bombalı saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz şehit edildi. Zihniyet aynı. Yani Mesih'e savaş açılıyor. Ama bizim duamız tıpkı Saul nasıl Pavlus'a dönüştüyse gerçekten orada o kiliseye saldıranlar da Mesih'e dönüşsün. Mesih'e dönsünler, Mesih'e iman etsinler.
Evet.
Yani Saul gibi bir düşmandan Tanrı muazzam bir müjdeci yaratıyor. Kendi savaştığı mesaja karşı büyük bir savunucu oluyor ve büyük bir tebliğci oluyor bir anlamda.
Evet.
Gidip her yerde müjdeyi duyuruyor. İsa Mesih'in Rab olduğunu ilan ediyor. Hatta öğrenciler tedirgin oluyor. Yani bu adam bize zulmetmek isteyen bir adam.
Ya aynı kişiden mi bahsediyoruz Rab? Yani sen...
İsa'da İsa'yı mı duyuruyor şimdi?
Evet.
Yani oradaki karşılaşmadan sonra Pavlus, Saul... Ey efendim sen kimsin? Ben senin zulmettiğin İsa'yım dedikten sonra kalk git ne yapman gerektiği sana bildirilecek diyor. Ve
evet.
olay orada kopuyor zaten.
Ve Şam'a gidiyor. Şam'dayken Rab orada yaşayan Hananya'ya görünüyor. Ve diyor ki git onun gözlerini aç. Yani zulmetmeye gittiği kişiyi Rab kullanarak onun iyileşmesini sağlıyor. Gözleri açılıyor.
Aynen
ve
öyle.
Şöyle devam ettiriyor. Kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı. O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yiyip kuvvet buldu diyor. Ve hemen sonrasında dediğiniz gibi çok müjdeyi atılgan duyuyor. Biri o da yani şey o kadar inancından emin hareket ediyor ki şeyi yok adamın. Böyle gri sonra hallederiz tamam biraz daha düşüneyim bu konuyu değil. Bu doğruysa ben bu yolda Rabbim bana verdiği armağanları kullanırım diyerek çıkıyor hemen. Şam'da ve Yeruşalim'de paylaşmaya başlıyor. Orayı
yani,
biraz.
Yani orada dediğin gibi müjdeyi duyurmaya başlıyor. Hatta öğrenciler arasında bir tedirginlik oluyor. Gözünü açan kardeş tanıklıkta bulunmasa muhtemelen. Aha. Büyük ihtimalle oradaki kardeşlere haber vermiştir. Yani ki o kardeşler de konuşmaya başlıyorlar görüyoruz. Ne diyorlar? Önceden savaştığı mesajı şimdi yayıyor. Yaymaya başladı. Eminim orada tedirgin olan çok insan vardı. Sonuçta korkuyorlardı. Birisi peşlerinden geliyor. Onları yok etmek derdinde tutuklayıp götürecek artık cezalarını neyse çekecekler. Ve şimdi sonuçlarını bile bile kendisi bu inanca dönüyor. Ve daha sonra zulmetmek için gittiği yerde çıkıp birden İsa'nın Mesih olduğunu ilan etmeye, duyurmaya başlıyor. Ve tabii ki bu yaptığı şey aslında Pavlus için de bir ölüm meselesi. Yani niye? Doğru. Ferisiler, yani oradaki yüksek kurul üyeleri, Sanhedrin bunların hepsi bu mesajın tehlikeli olduğuna inanıyor. Pavlus'un böyle bir şeye dönüşmesi hele ki Ferisi yıllardan beri onun içerisinde olan biri. Büyük ihtimalle adamlar şu konuşmayı yapmıştır. Bizim bunu acilen ortadan kaldırmamız lazım. Yani
büyük bir utanç.
Aynen öyle. Ve hani sapkın dedikleri inanca bir yığın insanın aklını etmesi anlamına geliyor bu.
Doğru. Doğru ve görüyoruz ki herkes şaşırıyor Şam'daki. İnsanın Mesih olduğuna dair kanıtları göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Ve bunun hemen ardından hem şaşkına çevriliyor hala Ferisi büyük ihtimal daha böyle insanlara Mesih'in talebelerine eziyet etmek isteyen kişiler bu sefer Saul'a düşman oluyor. Diyor ki bizim bunu öldürmemiz gerekiyor.
Birçok kentin kapılarını
gözlüyorlar. Yani adam koymuşlar bulsalar öldürecekler. Saul'u oradan biraz haber geldikten sonra kaçarak çıkmak zorunda kalıyor Şam'dan.
Doğru.
Ve burada bir anlamda Pavlus'un bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi bir şeyi sanki başlıyor. Bir Pavlus bu tarafta, Kudüs Kilisesi, Yeruşalim Kilisesi bu tarafta sanki çekişme varmış gibi. Fakat tam tersine Pavlus el almaya gidiyor Yeruşalim'e doğru. Sonrasında bunu görüyoruz. Elbette hemen sonrasında değil de. İlerleyen zamanda Pavlus Yeruşalim'e gidiyor ve oradaki önderlerle tanışıyor. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani çünkü dediğim gibi en çok bu argüman sunuluyor. Yani gerçekten Pavlus İsa Mesih'in öğretisini mi öğretti? Yoksa kendi uydurduğu ya da geliştirdiği bir düşünceyi mi öğretti?
Marjinal liberal yorumcular tabii ki kalkıp söylerler. İşte yok Pavlus şunu öğretti, yok Pavlus bunu öğretti. İsa'nın fikirleri değildi, Pavlus'un fikirleriydi. Hristiyan'ın mimarı İsa değil, Pavlus'tur bir anlamda vesaire derler. Pavlus'un farklı bir mesaj öğretmesi imkansız. Yani neden imkansız? Birincisi İsa Mesih'in müjdesi nettir. İsa Mesih'in getirdiği mesaj nettir. Ve Pavlus bu mesaja dayanarak haberini duyuruyor. İkincisi, diğer elçilerden, Petrus'tan ya da öbür havarilerden farklı bir mesaj hiçbir zaman öğretmedi. Hı hı. Hatta tam tersi, Petrus da onun hakkında yazdığında kutsal yazılarda ne diyor? Mektubunda güç anlaşılması bazı yerler vardır. Pavlus'un dili çünkü ağır oluyor bazen. Ama diyor, bazıları öteki kutsal yazıları çarpıttığı gibi onun yazılarını da çarpıtıyor. Ne diyor? Kutsal yazılarla aynı kefeye koyuyor. Hı hı. Ve güvenin diyor bir anlamda. Yani insanlar doğru, onun mesajını çarpıtıyorlar. Onun söylediklerini çarpıtarak anlatıyorlar. Petrus resmen onaylıyor bu mesajı. Ve dediğin gibi Yeruşalim'deki kilisede elçilerle tanıştığında neden gitmiyor? Bir ele alma meselesi yok. O zaten Mesih'ten bir çağrı almış. Hı hı. Gidiyor, müjdeyi duyuruyor. Uluslara ilan ediyor. İsa'nın Rab olduğunu, Mesih olduğunu ve elbette bir imkan bulunduğunda sonuçta direkt Kudüs'e dönse eminim birçok sıkıntı yaşayacaktı ki zaten birçok kez dayak yedi, öldü sanıldı, kentin dışına atıldı, şu oldu, bu oldu. Ve nihayetinde öğrencilerle karşılaştığında orada kimse Pavlus'a demiyor, kardeşim sen yanlış bir öğreti öğretiyorsun, İsa böyle bir şey söylemedi. Tam tersine birlik içerisinde hareket ettiklerini görüyoruz.
Kesinlikle.
Birlikte takım olmaya başladıklarını görüyoruz hatta.
Doğru. Sonuçta Yeruşalim Kilisesi'yle çok yakından bağ olan Barnabas, Pavlus'a eşlik ediyor. Bir nevi Pavlus'u yetiştiriyor. Hı-hı. Teşvik ediyor. Onu destekleyen biri oluyor. Yani direkt o kiliseyi temsilen bunu yapıyor. Ve Galatyalılar 1'de bu Elçin İşleri'ndeki 9 olan durumu anan Pavlus Efendi şöyle diyor 18-19'da. Bundan 3 yıl sonra Kefas'la, yani Petrus'la tanışmak üzere Yeruşalim'e gittim. 15 gün onun yanında kaldım. Hı-hı. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim. Yalnızca İsa'nın kardeşi Yakup'u gördüm diye de bir not bırakıyor Galatyalılara. Bir ilişkisi vardı ve onların otoritesini kabul ettiğini de görüyoruz. Gidip onlarla tanışıyor. Onlara bir saygı gösterme durumu da var burada. Hı hı. Ve onlarla bahsederken Petrus da elbette o şeyine geleceğiz ama bir problemi yok. Sadece o bir spesifik bir konuda bir ayrı düştü, ayrıştığı yer var. Hı hı. Fakat onu bile Petrus anarken ve Paulus anarken şey yapmıyor. Böyle kötü bunlar gibi böyle kilise mi olur değil.
Bu ayrı düşme değil aslında, kardeşlik. Yani evet, kardeşin doğru. Yine diyorum, programın başında da söyledik. Aziz dediğimiz, havari dediğimiz, Rab'in elçileri dediğimiz bu insanlar adı üstünde insanlar.
Doğru.
Hata yapabilirler, şey açısından korkabilirler. Hı. Kaygılanabilirler. Sonuçta ilahi bir varlık değil hiçbiri.
Doğru.
Petrus da bir hata yapıyor. Hı hı. Dediğin konu. Yani orada sünnetliler, sünnette olmayanlar, İsrailliler, öteki uluslar, hı hı, aralarındaki farklar, diğer uluslarla bir arada oturmak, yemek yemek. Hı
hı. Doğru.
Bir nevi murdar sayılan bazı Yahudi gelenekleri.
Doğru.
Yani vesaire. Bunlardan Petrus'un bir ikilem yaşadığını görüyoruz. Yani birileri yokken biraz daha rahat, birileri varken biraz daha çekingen, onların gözünde de artık korku mu diye diyelim, doğru olanı yapmaya çalışmamı diyelim. Hı-hı. Bilmiyoruz. Bir gerilim var burada.
Evet.
Biz de insan olduğumuz için anlıyoruz. Olabilir. Hı-hı. Bazen bazı kişilere karşı bir mahcubiyet duyabiliriz. Bazen bazı kişilerden çekinebiliriz. Bazen inandığımız mesajı bile bazen konuşmaktan, yaymaktan, savunmaktan. Hani bir geri durabiliriz, sessizleşebiliriz. Hı-hı. Anımız değişebilir. Günümüz değişebilir. Zamanımız değişebilir. Petrus da büyük ihtimalle bunu yaşıyordu.
Doğru.
Kardeş olmak dedim. Neden kardeş olmak? Bu bir şekilde iki yüzlü davranışa giriyordu. Hı hı. Pavlus ne yapıyor? Kardeşini uyarıyor.
Doğru.
Yeri geliyor azarlama. Hı hı. Doğru. Niye? Ben bir yanlış yapsam sen gelip uyarmayacak mısın? Hı hı. Sen bir yanlış yapsam ben gelip uyarmayacak mıyım? Hı-hı. Bu illa zıt düştüğümüz anlamına gelmiyor. Hı-hı. Bu illa düşman olacağımız anlamına gelmiyor. Ben kardeşimi seviyorum ve yanlış yaptığında uyarmak benim boynumun borcudur. Hı-hı. Çünkü
doğru,
bizim ortak kaygımız Tanrı'yı yüceltmek.
Doğru.
Onun mesajını doğru uygulamak.
Onu sevdiği için, onu saygı duyduğu için de uyarması.
Sessiz kalmak düşmanlıktır bir kere.
Doğru. Doğru. O bölünmeyi arttırıyorsun. Hı-hı. Ve Galatyalılar'da Paulus neden bu konuyu anıyor? Yani neden böyle derin ve iki kişinin arasında geçen bir diyalog neden böyle yansıtılıyor? Burada gördüğümüz gibi Galatyalıların da problemi.
Aynen,
çok benzer
öyle
bir problem.
Yani mesajı yaymak
eski anlaşmanın
lazım.
Ne kadar geçerli? Yani biz sünnet olan ellerini yani etleri yiyebilir miyiz, yiyemez miyiz? Bunlarla tartışıldığı için onların hayrı için bu konuyu açıyor ve diyor ki bak biz bunu yaşadık daha önce. Petrus'la konuştuk ve sonunda anlaştık. Sizin artık geri dönmenize gerek yok diyerek de onların hayrına kullanıyor bunu.
Aynen.
Amacı Petrus'a saldırmak değil burada.
Yok. Sonuçta yaşanan şeylerden ders alıyoruz. Ders de veriyoruz. İnsanlara bunu açıklamak için dediğin gibi o konuyu kullanıyor ve diyor ki bunu böyle yaşayın. Yani bir örnek olarak olarak kullanması çok değerli bir şey aslında.
Ve bunu bir nevi ne kadar ortak hareket ettiklerini gördüğümüz noktalardan biri de Elçin İşleri 15. Hı. Bir nevi orada toplandıklarında yarışlarındaki belki hani şey diyoruz ya ilk konsey gibi, ilk konsil gibi bir yer. Havaliler, önderler bir araya geliyor. Hı-hı. Şimdi karar verelim. Sünnet gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hı-hı. Rabbin ruhu sünnetlere iniyor mu, inmiyor mu? Ya sadece sünnetlere mi yoksa sünnetsizlere de aynısı oluyor mu? Böyle bir tartışmaya giriyorlar. Orada Barnabas'tan bahsediliyor. Paulus var. Bu konsey çok ilginç bir an. Oraya açıklar mısın? O 15. bölümde ne oluyor? Neden toplanıyorlar?
Şimdi bir Yeruşalim'in dışında birden bu İsa'nın müjdesi paylaşılmaya başlanınca insanlar akın akın bir anlamda iman etmeye başlayınca elçiler de şaşırıyor ne oluyor diye. Yani sonuçta orada eminim daha farklı dertlerle uğraşıyorlar. Yahudilerin baskısı bir taraftan, Roma'nın baskısı bir taraftan. Diğer yandan da bakıyorlar haberler geliyor birçok yerden insanlar İsa Mesih'e iman etmişler. Hatta ayrışmalar doğmaya başlıyor. Yahudi Mesih imanlıları, İsa Mesih imanlıları gelenekleri korumak, işte bazı dini şeyleri tekrar aynı şekilde yaşamak gerektiğini savunuyor. Öbürleri Mesih'in müjdesi, özellikle diğer uluslardan gelenler Mesih'in müjdesinin ne olduğuyla ilgili bir kafa karışıklığı yaşamaya başlıyorlar. Mesih müjdesine inanınca Yahudi gelenekleri uygulamak gerekiyor mu? Yani bazı şeyleri bizim de yapmamız gerekiyor mu vesaire? O zaman bir tartışma kopmaya başlıyor. Kimileri onların da işte dediğin gibi Yahudi geleneğinde olduğu gibi sünnet olmaları gerektiğini savunuyor. Kimileri hayır diyor. En son ne oluyor? Ya biz bunu Rab'in öğrencilerine artık
elçilere götürelim.
Soralım yani.
Bu da yine bir otoriteye anlama. Yani orada Paulus orada isteseydi şey diyebilirdi. Arkadaşlar ben eski anlaşmayı biliyorum. İsa Mesih bana aynı görev verdi. Ben diyorum ki böyledir. Bana ne Yeruşalim'deki gruptan demiyor. Paulus da Barnabas bu adamlarla bir hali çekişip tartıştılar. Sonunda Paulus da Barnabas'ın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Bir ortak bir bilinç var. Kilisenin yönetimi bir kişinin elinde değil. Karar veriyorlar birlikte ve sonra Yeruşalim'e gidiyorlar. Uzunca bir tartışmadan sonra 7. ayet atladım. Tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin birilerisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Bir aslında bütün argüman bu ayete dayalı. Yani
aynen öyle.
Kutsal ruh veriliyorsa sen kimsin ben kimim?
İşte Tanrı'yı şeyi kabul ettiği mühürlüyorsa bize düşen yani bunu itaat etmek. Bunları cesaretlendirmek.
Kutsal ruhun yönlendirişinden takip etmek yani onun izinden gitmek ve öyle de yapıyorlar sonunda. Argümanın sonunda diyorlar ki tamam kutsal ruh verildiyse Musa'nın töresine iman etmeleri ya da onu uygulaması gerekmiyormuş diyerekten böyle bir ilk konsil burada toplanıp.
Aynen öyle. Yani orada Paulus bir nevi yaptığı işin ne olduğunu anlatıyor.
Doğru.
Nasıl bir haber verdiğinden bahsediyor. Elçilerin hepsinin onu dinlediğini, onayladığını, hatta bir nevi elçi olarak kabul ettiklerini, kendileri onu elçi olarak gönderdiklerini görüyoruz Antakya'ya.
Evet, kesinlikle.
Ve orada mektup içinde mektup diyoruz. Elçilerin işleri mektubunun içinde, kitabın içinde. 15. bölümde 22. ayet itibariyle bir mektup yazılıyor. Öteki uluslardan olan imanlılara. Ve o mektupta da bütün ne diyor? İmanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar kendi aralarından seçtikleri adamları Paulus ve Barnabayla birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Ve kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ve Silas'ı seçtiler. Ki Silas'ı da biliyoruz Paulus'la çalıştı yakından.
Evet. Birlikte Rabbin müjdesini Türkiye'de Anadolu'da paylaştılar.
Ve o zaman ne yapıyorlar? Yani kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duydum. Mesele neymiş? Oradan gelen haber ya işte bu Mesih Kudüs'te ortaya çıktı. Yeruşalim'de. Orada insanlar iman etmeye başladı. Onun havarileri denilen kişiler hala orada yaşıyor. Ve birileri ne yapıyor? Bunu kullanarak biz oradan geldik. Bak İsa şu an yok aramızda ama onun havarileri var. Ve bunu şöyle yapmanız lazım. Elçilerin haberi olmayan bir şeyi elçilerin adını öğretiyorlar. O zaman ne yapıyor? Ha bu tehlikeli. Kardeşler kafa karışıklığı yaşıyor. Tedirginler. Yani gerçekten biz buna iman edip kurtulacak mıyız? İşte iman ettikten sonra neler yapmamız gerekiyor? Ve ne diyor? Ama bunlarla ilgili onları biz göndermedik. Yüreğiniz bir kere rahatlasın. Onların bizimle bir alakası yok. Bunun için aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri. Esasen şimdi gönderiyoruz diyor. Ne yapıyor? Sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye karar verdik. Oy birliği. O zaman onlar birlikte ne yapıyor? Bu ikisi Rabbimiz Mesih'in, İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Ve onları birlikte gönderiyorlar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Ahlaki ve Tanrı'nın dışında başka ilah edinmekle ilgili bazı yasalar dışında hiçbir şey yüklemiyorlar onlara.
Doğru.
Kendi
doğru.
Yahudi kimliğinin getirdiği şeyi yapmakla ilgili bir şey yüklenmiyor diğerlerine.
Doğru. Galatyalılar 2'de de yine anıyor Paulus bunu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas ve Yuhanna, Petrus ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sahillerini uzattılar. Bu nedenle böyle el alma olayını bahsediliyor ama öteki uluslara bizlerin Yahudilere kendilerinin gitmesini uygun gördüler. Ancak yoksulları anımsamamızı istediler. Zaten ben de bunu yapmaya gayret ediyorum. Bu ayet hep aklıma takılmıştır. Yani Rabbim müjdesini paylaş ve orada ekledikleri ancak yoksulları anımsamamızı istediler ve kilisenin de böyle müjdeyi duyur ama insanların ihtiyaçlarını da göz ardı etme. Böyle de bir ikili bir de görev aldıklarını görüyoruz ve Paulus devamlı bunu teşvik ediyor. Yoksullar için, öksüzler için, dul kadınlar için devamlı bir teşvikinde görüyoruz. Böyle de bir sadece ruhsal bir mesaj değil. Kilisenin bakımı için, koyunları gütmek, onların ihtiyacını karşılamak için gerekli birçok şeyi kilise olarak Paulus'a da yüklüyorlar. Ona da veriyorlar bu aynı görevi. Sadece bölgesel bir ayrılık var.
Çünkü İsa'dan aldılar bunu. Evet. İsa Mesih böyle yaptı hizmetinde.
Kesinlikle. Paulus da sadece şeylere de gitmiyor ama yani tam Grekler verildi de Yahudi olmayanlar görev olarak verildi. Ama ilk gittiği yerler hep sinagog. Sinagogda başlıyor. Yahudilerle başlayıp ondan sonra. Orada da yine bir bak Rabbin sözünü siz biliyorsunuz. Bilenlere paylaşayım mı? O beklediğiniz Mesih geldi. Onu paylaşıyor. Çoğu zaman kovuluyor. Gidip ondan sonra Yahudi olmayanlarla paylaşıyor. Çok değerli. Bence bu Petrus da Paulus'un kilisenin ilerleyişinde de çok güzel görüyoruz birlikte ve farklı yerlerde hizmet ettiklerini anıyoruz elçen işlerinde. Kapatırken de biraz zaman geçti ama senin normalin üstünde bir tuttuk burada. Kısa da bir konuyu bir açmak istiyorum.
Bir süre gelmeyince.
Aynen. Bize böyle oluyor. Böyle 3 hafta 4 hafta gelmezsen. Son olarak da şeye bakmak istiyorum. Çok hızlı. 1-2 dakikalık. Fazla zaman geçirmeyelim. Paulus ve Herod. Bunu birkaç haftadır konuşuyoruz kanalımızda. Fakat sen de dediğim gibi gelmediğin için bir süre. Ya, senden de duyalım.
Paulus... Az önce konuşurken söyledim ya çok girilecek bir konu bile değil ama.
Değil ama işte giriliyor. Girildiği için de biz de bir şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Bir de senden duyalım. Paulus, Herodes'in akrabası gibi böyle yakından bir siyasi bir figür, politik bir figür müydü? Yoksa gerçekten İsa Mesih'in geleceğini, yakın bir zamanda geleceğini düşünerek çok hizmetine odaklanmış bir karakter miydi? Nasıl görüyorsun?
Yani bir öyle bir akrabalık bir şey kutsal kitapta görmüyoruz. Ha, olup olmaması ne değiştirir onu da bilmiyorum. Hadi diyelim akrabası. Ne olacak? Herodes'in akrabası iman edemiyor mu? Gerçekten Mesih ile tanışamıyor mu? Onun müjdesini ikna olup kendisi duyuramıyor mu? Yani dediğin bazı şeyler nedense hani illa alınıp bir malzeme edinmek isteniyor. Ama kutsal yazıları okuduğumuzda elçilerin işlerinde ya da diğer mektuplarda orada burada herhangi bir akrabalık, herhangi bir soydaşlık şey açısından görmüyoruz. Yani öyle bir olay da yok.
Bir tek o dediğin gibi elçinin işleri 13'teki liste varken orada bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul kısmı var. O da elbette Grekçe'de bir şey uyandırmıyor ama Grekçe bilmeyen kişiler için orada sanki Saul ve Menahem Herodes'le birlikte büyüdü fikri var. Eisenman diye bir profesör var. Daha çok onun öne attığı bir fikir. Fakat Eisenman Kumran yazıtları hakkında da çok büyük yanılan bir insan. O yüzden yani çok güvenilen bir karakter değil akademik anlamda. Çok marjinal bir fikir. Fakat böyle bir düşüncesi var. Bir de o Romalılar bölümünde Paulus selam gönderirken Herodian diye birine gönderiyor. O da Herodes'in ailesinden midir değil midir? Böyle bir iddia var. Ne biliyorsun hocam? Lütfen ciddiye gereksin.
İlginç bir takıntı bilmiyorum. Yani tuhaf geliyor bana böyle konular.
Ama liberal Hristiyanlar veya akademisyenler bile kabul etmiyor elbette bu görüşü. Yani savunan çok çok çok az.
Yok, yani ama söylemiş olalım. Eski çeviri, Kitab-ı Mukaddes çevirisi ya da birkaç farklı Türkçe çeviride de o net görülüyor. Senin dediğin gibi o ayette şu kişi ve Saul derken, Paulus derken birlikte aynı şey olduklarını söylemiyor. Hatta eski çeviride virgülü ısrarla koyup hatta çizgi çekip yani bak bu anlama geliyor. Niye? Çünkü orijinal Grekçesinde aktarmaya çalışıyor bize ne olduğunu.
Grekçede o kadar sert bir ayrım var.
Baktığında alakası yok yani öyle bir şeyle.
Evet. Teşekkürler bu konuda düşünceni paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim.
Güzel bir sohbet oldu. Seni tekrar bekliyoruz Özgür Uludağ adaşım.
Gelirim. Hayırlısı.
Dilerim Beşiktaş şampiyon olur da daha fazla görürüz Özgür Uludağ kardeşimi. Arkadaşlar çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Petrus, Paulus ve onların arasındaki o diyalog bir kardeş sohbeti bir disiplin süreci oldu bildiğiniz gibi. Biz o konulara değindik. Eğer düşünceleriniz varsa sorularınız varsa hala bu konu hakkında belki tam değinmediğimiz açıklayamadığımızı düşündüğünüz şeyler şeyler lütfen yorumlarda paylaşın ki Özgür kardeşim gelip kendisini açıklasın.
Seve seve.
Kendinize iyi bakın. Esen kalın.